Ayrım 13. Üçüncü ikiz Ken Follett. Sayfa 146. Babası vodka şişesini isteksizce Jeannie'ye uzattı. O da onu tekrar buzdolabına koydu. Kahve makinesini suyla doldurduktan sonra prize taktı. Biraz yaşlanmışsın gibi geldi bana. Saçlarında birkaç tel ak görüyorum. Ya öyle mi, teşekkür ederim. İki fincan ile krema ve şeker çıkardı. Annenin saçları da erken ağardı. O da hep senin yüzünden diye düşünmüşümdür. Babası yarı yumuşak, yarı kızgın bir sesle, oturdu her zamanki evine gittim ama artık orada oturmuyormuş dedi. Artık Bella Vista'da kalıyor. Komşusu da aynı şeyleri söyledi. Mrs. Mendoza, bana senin adresini o verdi. Annenin öyle bir yerde kalmasına hiç gönlüm razı değil. Bunun üzerine Jeannie'nin tepesi attı. Öyleyse onu oradan al. O hala senin karın. Kendine bir iş bul, derli toplu bir daire tut. Ona orada bakarsın artık. Bunu yapamayacağım, sen de biliyorsun. Şimdiye kadar hiç olmadı. Bunu ben yapamıyorum diye beni eleştirip durma öyleyse. Babası tatlı sözlerle onu kandırmaya çalışıyordu. Ben senin için bir şey mi söyledim canım? Ben sadece annenin bir bakım evinde kalmasına gönlüm razı değil dedim, o kadar. Benim de gönlüm razı değil. Patty'nin de. Bu yüzden onu oradan çıkarmak için para bulmanın yollarını arıyoruz. Jeannie birden bir duygu akışının içinde buldu kendini. Gözyaşlarına engel olmalıydı. Lanet olsun dedi. Zaten başım dertte. Bir de karşıma geçmiş yakınıp duruyorsun. Peki, peki, sustum dedi adam. Jeannie yutkundu. Bana bu biçimde davranmasına izin vermemeliydim dedi içinden ve konuyu değiştirdi. Şimdi ne yapmak niyetindesin? Herhangi bir tasarım var mı? Bir süre şöyle biraz dolaşmak istiyorum. Bununla soyulacak bir yer ayarlayacağım demek istiyordu. Jeannie hiçbir şey söylemedi. Babası bir hırsızdı. Onu değiştirecek gücü yoktu. Adam hafifçe öksürdü. Belki de bana işe başlamam için bir miktar para verebilirsin. Bu söz Jeannie'nin tepesini attırdı. İyice sinirlenmişti. Ne yapacağını söyleyeyim mi sana? Ben çamaşırlarını makinede yıkarken sen duş yapıp tıraş olacaksın. Eğer o vodka şişesine dokunmazsan sana yumurta ve tost da yaparım. Ayrıca vereceğim pijamaları giyip yatağıma da yatabilirsin. Ama sana para vermeyeceğim. Anne bize insan gibi davranılan bir yere nakledebilmek için gereken parayı ne yapıp edip bulmaya çalışacağım. Şu anda elimin altında tek dolarım yok. Babası büyük acılar çekmiş bir insanın havasına girerek pekala tatlım dedi, seni anlıyorum. Jeannie ona doğru dönerek dik dik baktı. Sonunda utanç, kızgınlık ve acımayla karışık sıkıntılı durum yavaş yavaş yatışınca içinde bir özlem oluştu. Tek istediği babasının kimseye muhtaç olmadan kendi kendini idare edebilmesiydi. Bir yerde birkaç haftadan uzun kalabilse, normal bir işi olsa, sevecen, yardımcı ve dengeli olabilseydi. En büyük arzusu baba gibi bir babaya sahip olmaktı. Bu arzusunun gerçekleşmediğini, bundan böyle gerçekleşmeyeceğini de çok iyi biliyordu. Yüreğinin bir köşesinde bir baba için ayırdığı yerin hep böyle boş kalacağını da biliyordu. Telefon çaldı. Jeannie hemen telefonu kaptı. Alo. Telefon eden Liza'ydı. Üzgün olduğu sesinden belliydi. Jeannie, oydu dedi. Kim? Neydi? Seninle birlikteyken tutuklanan adamdı. Karşımda sıra halinde duruyorlardı. Aralarında onu hemen tanıdım. Bana tecavüz eden o adamdı. Stephen Logan. Jeannie söylenenlere inanmamış gibi. Tecavüz eden o muydu, emin misin dedi. En ufak bir kuşkum yok Jeannie dedi Liza. Ah tanrım, yüzünü tekrar görmek bile korkunç bir şey. Önce bir şey söyleyemedim çünkü başında şapka olmayınca ona hiç benzemiyordu. Dedektif hepsine birer basketbol şapkası giydirince onu hemen tanıdım. Jeannie, böyle bir şey olamaz Liza dedi. Ne demek istiyorsun? Testlerin hepsi yanlış yorumlanır, yoksa bütün gün onunlaydım. Benim algılamam öyle. Ama onu tanıdım. Liza'nın canının sıkıldığı sesinden belli oluyordu. Buna şaşırdım doğrusu, hiçbir şey anlamıyorum. Bu senin bilimsel görüşünü çürütür değil mi? İkizlerden biri iyi, öteki kötü kardeş olsun istiyordun. Evet öyle, ama ters bir örnek bilimsel çalışmalarımın doğru olmadığını kanıtlamaz. Projenin bu yüzden tehlikeye düştüğü kaygısına kapılırsam buna çok üzülürüm doğrusu. Ben bu yüzden değildir demiyorum ki, lanet olsun. Belki de o yüzden artık hiçbir şey bilmiyorum. Sen şimdi neredesin?
Evdeyim.
Sen iyi misin?
Evet iyiyim. Şu anda o hapiste.
Dışarıdan bakıldığında iyi birine benziyor.
En kötüleri de bu tiplermiş. Miş öyle söyledi bana. Kusursuz denecek kadar normal görünenler hem çok zeki hem de acımasız olurlarmış. Kadınlara acı çektirmekten büyük bir zevk duyarlarmış.
Tanrım.
Ben şimdi yatacağım. Çok yorgunum. Sana haber vereyim dedim. Bu akşamın nasıl geçti?
Şöyle böyle. Yarın sana her şeyi anlatırım.
Ben gene de seninle Richmond'a gitmek istiyorum.
Jeannie Dennis Pinker'la görüşürken kendisine yardımcı olması için zaten Lisa'yı da yanına almayı tasarlamıştı.
Bu olanlara alışacak mısın?
Gerçekte normal yaşamımı sürdürmek istiyorum. Kendimi hasta falan hissetmiyorum. Nekahette olmaya gereksinmem yok benim.
Dennis Pinker büyük olasılıkla Steve Logan'ın tıpatıp benzeri çıkabilir.
Biliyorum.
Ben de ona göre davranmaya çalışırım.
O kadar eminsen pekala.
Yarın seni erkenden ararım.
Olur. İyi geceler. Jeannie pat diye oturdu yerine. Sakın Steve o çekici yanını bir maske gibi kullanıyor olmasındı. Eğer öyleyse ben insan karakterinden hiçbir şey anlamıyorum demektir. Çok kötü bir bilim kadını da olabilirim dedi içinden. Belki de bütün tek yumurta ikizleri sonunda birbirlerinin tıpatıp benzeri birer suçlu olup çıkacaklardır. Jeannie iç çekti. Onun suçlu soy sopu yanı oturmaktaydı.
Profesör yakışıklı adam ama galiba benden de yaşlı dedi babası. Onunla aranda bir şey var mı?
Jeannie burnunu kırıştırarak banyo işte orada dedi.
13. Bölüm.
Steve yeniden sarı boyalı sorgu odasına getirildi. O iki sigara izmariti hala kül tablasında duruyordu. O da aynı odaydı. Hiç değişmemişti ama o değişmişti. 3 saat öncesine kadar 55 milin üzerinde hız yapılmayacak bir bölgede 60 mille yol almaktan başka suç işlememiş, yasalara saygılı bir yurttaştı. Ama artık bir ırza tecavüz suçlusuydu. Kurbanı tarafından teşhis edilmiş, suçlanmış ve tutuklanmıştı. O artık adalet mekanizmasınca yakalanmış bir suçluydu. Kendi kendine suçsuz olduğunu söyleyip dursa da bunun hiçbir yararı yoktu. Rezil ve 5 para etmez bir insandı artık. Bundan önce Çavuş Delaware adında bir kadın dedektif tanımıştı. Şimdi de ötekisi, erkek olanı içeri girdi. Onun da elinde mavi bir klasör vardı. Adam Steve'in boyundaydı ama biraz daha cüsseli ve kiloluydu. İyice kırlaşmış saçları kısacık kesilmişti, kabarık bir de bıyığı vardı. Sandalyeye oturduktan sonra sigara paketini çıkardı, hiç konuşmuyordu. Paketten bir sigara çıkarıp hafifçe masanın üzerine vurdu, yaktıktan sonra kibrit çöpünü kül tablasına attı. Ardından klasörü açtı. Klasörün içinde bir başka form daha vardı. Formun tepesinde Maryland Eyalet Mahkemesi ...Kent İl yazıyordu. Formun üst yarısı 2 sütuna ayrılmıştı. Birinin tepesinde davacı, öbürünün tepesinde davalı başlıkları okunmaktaydı. Biraz altında da suçlama başlığı vardı. Dedektif formu doldurmaya başladı, hala konuşmuyordu. Birkaç sözcük yazdıktan sonra en üstteki beyaz kağıdı yerinden oynatarak suret almak için yerleştirilen yeşil, sarı, pembe ve açık sarı kağıtları düzeltti. Steve formu tersten okumaya çalışırken Lisa Margaret Hoxton'ın adı gözüne ilişti.
''Nasıl bir şey bu kadın?'' diye sordu.
Dedektif dik dik bakarak ''Kapa çeneni ulan!'' dedi. Sigarasından bir nefes daha çektikten sonra yazmasına devam etti. Steve o anda kendini çok alçalmış hissetti. Adam ona kötü davranıyor ama o hiçbir şey yapamıyordu. Horlanma süreci öyle bir noktaya gelmişti ki kendini çaresiz ve değersiz bir şeymiş gibi düşünmeye başladı. ''Ulan piç!'' dedi içinden. ''Senin o lanet olası silahın olmadan şu binanın dışında karşılaşacaktım ki!'' Dedektif bu kez suçlama bölümünü doldurmaya başladı. Önce 1 numaralı kutunun içine pazar gününün tarihini yazdı, ardından Jones Falls Üniversitesi Jimnastik Salonu Baltimore MD diye ekledi. Hemen altına da 1. derece ırza tecavüzü. Onun yanındaki kutuya yer adıyla tarihini de yazdıktan sonra ırza tecavüz kastıyla fiili tecavüzü ekledi. Yer kalmadığı için 1 sayfa kağıt daha aldı, ona da 2 suçlama daha yazdı. Müessir fiil ve ters ilişki.
Steve ters ilişki mi dedi şaşkınlık içinde. Kapa
çeneni ulan.
Steve her an bir yumrukla adamın yüzünü gözünü darmadağın edebilirdi. Kasıtlı olarak böyle konuşuyor dedi içinden. Herif beni tahrik etmeye çalışıyor. Suratına bir yumruk indirsem bunu bahane edip içeriden birkaç arkadaşını çağıracak. Onlar beni kıskıvrak yakalayınca o da canımı çıkarırcasına tekmeleyecek. Sakın bir şey yapayım deme. Sakın ha.
Dedektif yazı işini bitirdikten sonra masanın üzerindeki her iki formu da Steve'e doğru itti.
Başın iyice belada Steve dedi. Kızı hem dövmüş hem tecavüz etmiş hem de ters ilişki.
Hayır ben böyle bir şey yapmadım.
Kapa çeneni ulan.
Steve kendini tuttu ve sesini kesti.
Sen beş para etmez boktan bir herifsin. Efendi bir insan seninle aynı odada bulunmayı bile kendine yediremez. Kızı hem dövmüş hem tecavüz etmiş hem de onunla ters ilişkide bulunmuşsun. Eminim bu senin ilk marifetin değildir. Bunu bir süredir yapmaktaydın. Her seferinde önceden tasarlayarak hiç çaktırmadan yapıyordun bu işleri. Bugüne kadar da yakayı ele vermemeyi becerdin. Ama bu kez paçayı kaptırdın işte, kurbanın teşhis etti. Olayın geçtiği yerde seni gören tanıklar da var. Bir iki saat içinde çavuş Delaware, nöbetçi yargıçtan bir arama ve yakalama emri koparır koparmaz Mercy Hastanesi'ne götüreceğiz seni. Kan ve apış arası tüy testleri yapılacak. Kurbanın döl yatağında bulunanlarla senin DNA'nın birbirine uyduğu ortaya çıkacak.
Bu ne kadar zaman alır? DNA testi yani.
Kapa çeneni, sen artık çivilendin. Steve, bundan sonra başına neler geleceğinden haberin var mı?
Steve sustu.
Birinci derece ırza tecavüzün cezası ömür boyu hapistir. Şimdi hapse atılacaksın. Orada neler olacağını biliyor musun? Başkalarına yaptıklarını bu kez kendin tadacaksın. Hiç sorun değil. Bu kez de seni dövüp ırzına geçecekler. Seninle ters ilişkide bulunacaklar. Lisa'nın neler hissettiğini öğrenmiş olacaksın. Yalnız senin durumun biraz farklı. Bu iş yıllar yılı sürüp gidecek.
Dedektif sustu, sigara paketini kaldırarak Steve'e uzattı. Steve alıklaşmış bir halde başını sağa sola oynattı.
''Bak unutuyordum, adım Dedektif Brian Alliston.'' dedikten sonra yeniden bir sigara yaktı. ''Bunları sana neden anlatıyorum sanki? Durumu lehine çevirmek gene de senin elinde.''
Steve merakla kaşlarını çattı. Bunun arkasından ne gelecekti acaba? Dedektif Alliston ayağa kalktı. Masanın etrafını dolanarak bir ayağı yere dokunacak biçimde masanın kıyısına ilişti. Samimi bir hava içinde Steve'e iyice yaklaşarak başını öne doğru uzattı. Sesini yumuşatarak...
''Sana durumu açıklayayım.'' dedi. ''Irza tecavüz, zor kullanarak ya da tehdit ederek ve de kadının rızasını almadan yapılmış bir cinsel ilişkidir. Bunun birinci derece ırza tecavüz kapsamına girmesi için işin içinde ya kaçırma ya da kadının fizik güzelliğini bozma ya da bu işi iki ya da ikiden fazla kişiyle birlikte becerme gibi durumu ağırlaştırıcı faktörlerin bulunması gerekir.'' İkinci derece ırza tecavüzün cezası daha hafiftir. Sen şimdi işlediğin suçun ikinci sınıfa girdiğine beni inandırabilirsen durumun oldukça hafiflemiş olur.
Steve hiçbir şey söylemedi.
Olayın nasıl geçtiğini bana anlatmayacak mısın?
Steve sonunda ağzını açtı ve
kapa çeneni ulan dedi.
Alliston hemen yerinden fırladı ve masadan atladığı gibi Steve'i gömleğinin yakasından kavradı, tuttuğu gibi briket duvara doğru itti. Steve kendini kontrol edemeyince başını küt diye duvara çarptı. Steve iki yumruğu iki yanda öylece kaldı. Sakın ha dedi kendine. Sakın elini kaldırayım deme. Durumu zordu. Dedektif Alliston ondan daha kiloluydu ama çaptan düşmüştü. O piçi kaşla göz arasında bir yumrukla yere serebileceğini biliyordu ama kendini tutmalıydı. Çünkü tek güvencesi suçsuz olmasıydı. Eğer bir polise vuracak olursa ne kadar tahrikle edilmiş olsa suç işlemiş olurdu. O zaman da her şeyden umudunu kesmek zorunda kalabilirdi. Alliston onu duvardan çekip sırtına yumrukla vurduğu sürece Steve dişlerini sıkarak kas katı bir halde öylece durdu.
''Benimle bir daha sakın böyle konuşma pis herif.'' dedi Alliston.
Steve'in öfkesi dağılır gibi oldu. Alliston artık onu incitmiyordu bile. Bir tiyatro sahnesinde rol yapıyordu sanki. Adam rolünü oynuyordu ama kötü bir oyuncuydu. Oldukça sert biriydi. Oysa Mish iyi bir dedektifti. Az sonra Mish içeri girer ve ona kahve isteyip istemediğini sorar, arkadaşıymış gibi davranırdı.
Ama onun amacı da Alistair'ınkiyle aynıydı. Hiç tanımadı, Lisa Margaret Hoxton adındaki kadına tecavüz ettiğini itiraf etmesi için Steve'i kandırmak.
''Bu boş lafları bırakalım dedektif'' dedi.
Burun deliklerinden dışarıya kıllar taşan ne belalı bir orospu çocuğu olduğunu biliyorum.
Bir başka yerde olsaydık ve kemerinde tabanca taşıyor olmasaydın seni bir yumrukla haklayabileceğimi çok iyi biliyorsun. Onun için kendimizi kanıtlamaya çalışmaktan vazgeçelim.
Alistair'ın yüzü şaşkınlıktan allak bullak oldu. Kuşkusuz onun korkudan ağzını açmayacağını sanmıştı. Steve'in yakasını bıraktı ve kapıya doğru yürüdü.
''Senin akıllı biri olduğunu söylemişlerdi.'' dedi. ''Sana iyi bir ders olması için ne yapacağımı söyleyeyim mi? Bir süre daha hücrede kalacaksın. Ama bu kez bir arkadaşın olacak. 41 tane boş hücrenin şu sıralar hepsi de onarım bekliyor. Bu yüzden aynı hücreyi herkesin şişko diye çağırdığı Rupert Butcher adında biriyle paylaşmak zorundasın. Sen kendini cüsseli bir orospu çocuğu sanırsın ama o senden de cüsselidir.''
Dün gece jimnastik salonunu ateşe verdiğin sırada o iğrenç organını zavallı Lisa Hoxton'un içine sokarken şişko Butcher da sevgilisini bir bahçe tırmığıyla öldürmekteydi. Birbirinizden herhalde hoşlanırsınız, haydi gidelim. Steve fena halde korktu. Tüm cesareti sanki prizden çekilmiş gibi bir anda yok oldu. Kendini savunmasız ve yenik hissetmeye başladı. Dedektif az önce onu aşağılamıştı ama onu incitecek kadar tehdit etmemişti. Geceyi bir psikopatla geçirmek gerçekten de çok tehlikeliydi. Butcher gibi bir insan her an bir cinayet işleyebilirdi. Steve sarsak bir sesle bir dakika dedi. Alistair yavaşça arkasına dönerek ne var diye sordu. Eğer itiraf edersem tek başıma kalabileceğim bir hücre bulunabilir mi? Dedektifin rahatladığı yüz çizgilerinden belli oluyordu.
Elbette dedi.
Sesi birden değişmişti. Steve'in bir arkadaşı konuşuyordu sanki. Bu ses değişikliğiyle Steve'in tüm kızgınlığı bir anda yok oldu.
''Eğer itiraf etmezsem şişko Butcher öldürebilir beni.'' dedi.
Alice'ın başka çaresi yok der gibi ellerini iki yana açtı. Steve'in korkusu bir anda nefrete dönüştü.
''Öyleyse has siktir dedektif.'' dedi.
Alistair'ın yüzü şaşkınlıktan allak bullak oldu. ''Piç seni'' dedi. ''Şu iki saat içinde kendini nasıl bir belalı dalaşma içinde bulup bulmayacağını göreceğiz. Haydi yürü.''
Steve'i asansöre götürdü ve hücrelere kadar gözünü üzerinden ayırmadı. Spike hala oradaydı. ''Alistair, bu kılbazı şişkoyla aynı hücreye koyacaksın.'' dedi.
Spike bir kaşını havaya kaldırarak ''Bu olacak şey mi?'' dedi.
''Sen dediğimi yap, yalnız unutma. Steve bir karabasan yaşıyor.''
Yani?
Bağırıp çağırdığını duyarsan merak etme sakın. Rüya görüyordur o sırada.
Alistair ayrıldıktan sonra Spike Steve'i hücresine götürdü. Şişko yatağında yatıyordu. Steve boyunda ama daha kiloluydu. Araba kazası geçirmiş bir karoser tamircisine benziyordu. Sırt üstü yatmış tişörtünden kasları dışarı fırlamıştı. Başı yatağın arka ucuna gelecek biçimde uzanmıştı. Öbür uçtan ayakları sarkıyordu. Spike hücre kapısını açıp da Steve'i içeri sokunca gözlerini açtı. Büyük bir gürültüyle kapattığı kapıyı Spike yeniden kilitledi. Şişko gözlerini Steve'e dikmişti. Bir süre Steve de ona baktı. Şişko yeniden gözlerini kapadı. Steve yere oturdu. Sırtını duvara dayayarak adamın uyumasını bekledi.
13. ayrımın sonu. Sayfa 156.